Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Bu hafta programımıza başlamadan evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunmayı bir borç biliyorum. Sevgili dinleyiciler, eski programlardan birinde Boğaz içi seyahati yapıyorduk sizlerle. Ta Kasımpaşa tarafından başladık, Haliç kenarından Galata üzerinden Tophane'yi anlattık, Fındıklı'yı anlattık. Zannediyorum Kabataş eksik kaldı. Fındıklı'dan sonra Kabataş geliyor. Bu hafta istedik ki Kabataş'tan ve fırsatımız olursa ondan biraz daha ilerlere gidelim. Kabataş bugün vapur iskelesiyle efendim meşhur bir yer. Fındıklı ile Dolmabahçe arasında. Semte adını veren taştan yontma iskelesiydi zaten. Bugün nasıl iskelesi meşhursa eskiden de iskelesi meşhurdu. Bu taş vaktiyle bir deniz zaferini kutlamak için dikilmiş Bizanslar zamanında. Yıkıldıktan sonra asırlar boyu metruk kalmış. Nihayet 1824 yılında vefat eden ve Kösek Hetüdar diye anılan Mustafa Necip Efendi, bu civardaki yalısını tamir ettirirken bu taşı bulmuş, kabaca yontturarak iskele haline getirmiş. Bu iskele uzun müddet Karabali iskelesi olarak anılırdı. Bizans İmparatoru 1. Romanos Lekopenos, ki bu 920 ve 944 yılları arasında saltanat sürmüş, Boğaz'da kuzeyden gelen düşmanlara karşı bir deniz zaferi kazanmış ve bu deniz zaferinin hatırasına buraya çifte sütun, Diplokionion adında bir çifte sütunlu bir abide diktirmiş. Eskiden savaşlar kazanılınca böyle bir taş dikmek adetti. İşte semt bu yüzden Diplokionites diye anılırdı Bizanslar zamanında. Bizanslar bu zaferden önce buraya Termastis derlerdi. Sakinleri daha sonra burayı terk etmiş, Beşiktaş'a taşınmışlar. Taşları da bulundukları yerden alıp oraya götürmüşler. İşte bu yüzden Beşiktaş'ta bir müddet Diplokionion diye anılmış, çifte sütun diye anılmış. Bu taşlar bilahare Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin inşaında kullanılmış. Beşiktaş'a da zaten Barbaros Hayrettin Paşa'nın sahile koydurmuş olduğu ve gemilerini bağlamakta kullandığı beş taştan dolayı Beşiktaş dendiği söyleniyorsa da Bizanslar zamanında da burada mitolojik bir hikayesi de olan oyuk şeklinde, beşik şeklinde bir taşın bulunduğu. Ondan dolayı Türklerin burayı aldıktan sonra buraya Beşiktaş dediği söyleniyor. Her neyse, Kabataş'ta daha evvel güzel bir liman vardı. ve Pentekontarikon diye anılırdı. Ne demek bu Pentekontarikon? 50 kürekli gemi demek sevgili dinleyiciler. Neden böyle deniyor? Çünkü Girit seferine gitmek üzere 50 kürekli bir gemi buradan demir almıştı. Liman eski çağlardan beri bir hayli dolmuştur. Fındıklı gibi Kabataş'ta eskiden bağlık ve bahçelikti sevgili dinleyiciler. Bilhassa Karabali Mehmet Baba bahçeleri meşhurdu. Burada birçok bağ odaları vardı. Kabataş'ta meşhur eserler deyince akla öncelikle Çizmeciler Tekkesi mescidi geliyor. Üst kat tarzındaydı bu. Bunu Çizmecibaşı Bedrettin Mahmud Ağa yaptırmış. 1498 yılında kendisi de kapının önünde gömülüydü. Zamanla harap olmuş, ortadan kalkmış Çizmeciler Tekkesi mescidi. Bitişiğinde Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa'nın büyük bir çeşme yaptırdığını biliyoruz. Kabataş Camii'ni Nişancı Avni Ömer Efendi yaptırmış 1651 yılında. Kapısının üstünde bir ilkokulu da vardı. Kendisi de mihrabın önünde gömülüdür. Bezirgan Mescidi'ni tüccardan Hacı Ali Ağa yaptırmış. Kendisi de burada gömülü. Dedik ya, Kabataş Bağlık Bahçelik'ti. Burada bir de Bağ Odaları Mescidi var. Burayı kim yaptırmış? Efendim, Tersane Eminiyken vefat eden Hüseyin Efendi'nin kızı ve Elmas Mehmet Paşa imamı İbrahim Efendi'nin zevcesi Hacı Fatma Hanım yaptırmış. Bir hanım hayratı bu. 1757 yılında. Bu hanımefendi de 1765'te vefat etmiş, Üsküdar'da defnedilmiş. Bu zatın ve bu hanımın oğlu Ahmet Efendi, Sultan II. Mahmut zamanında Ayasofya müderrisiydi. Kabataş'ta Dolmabahçe Mescidi var. Çakır Dede adında bir hayrat sahibinin eseridir. Vefatında o zat buraya da gömülmüş. Zamanla harap olmuş bu mescit. Sultan 3. Mehmet zamanında tersane emini olan Maktul Hüseyin Efendi, biraz evvel söyledik ya, Bağ Odaları Mescidi'ni yapan Hatfan'ın kocası, burayı üst kat şeklinde ihya etmiş. Hüseyin Efendi Magosa'da vefat etmiş ve İstanbul'a cenazesi getirilip defnedilmiş. 1746 yılında vefat eden Şeyh Beşiktaşlı Dülgerzade Hacı Mustafa Rıdaüddin Efendi'nin halifesi ve Kasımpaşa Camii'nin Cuma vaizi Şeyh Mustafa Efendi bu mescidin altında bir tevhidhane yaptırmış 1715 yılında. Cuma gecelerinde ve de salı günleri öğleden sonra halveti ve nakşi ayinleriyle meşgul olmuş. 1747 yılında vefat etmiş bu Mustafa Efendi. Mescidin bitişiğinde sipahiler ağalığından azledilmiş olan Hacı Mehmet Emin Ağa'nın yaptırdığı sebil ve çeşme var 1741 yılında. Bunun az ileride de yalısı vardı. Kendisi 1743 yılında vefat etmiş bu Mehmet Emin Ağa ve sebillerin içine gömülmüş. Bunun ikinci oğlu birkaç kere tersane emini ve sadaret ketüdası oldu Hüseyin Efendi. Babasının hayratını tamamlamak için bitişinde bir mektep ve hamam yaptırdı. Sebile de yekpare mermerden bir şadırvan koydurdu. O da 1767 yılında vefat etti ve babasının hayratıyla kendi hayratı arasındaki mezarlığa defnedildi. Kabataş'ta bugün bile duran bir hayır eseri var. O da Sultan 1. Mahmut ile Sultan 3. Osman zamanında 3 kere sadrazamlık yapmış olan değerli Osmanlı devlet adamı Hekimoğlu Ali Paşa'nın yaptırdığı Kabataş Çeşmesi'dir. Kabataş Çeşmesi'ni yaptıran Hekimoğlu Ali Paşa meşhur bir devlet adamı. Bu annesi saraylı bir cariyedir. Yani Osmanlı Sarayı'nda cariyeler vardı. Bu cariyelerden bir kısmı padişahın hanımıydı veya şehzade hanımlarıydı. Bir kısmı da sarayda efendim temizlik yapan, yemek yapan, çeşitli işlerle çamaşır yıkayan, çeşitli işlerle meşgul olan cariyelerdi. Yani hepsi birden padişahın hanımı değildi ama padişahın cariyeleriydiler. Bu cariyeler küçük yaşta saraya alınırlardı. Zekasıyla, efendim güzelliğiyle, edebiyle, terbiyesiyle temayüz edenler arasından ama çeşitli milletlerden Müslüman olurlar. İyi bir Türk İslam terbiyesiyle yetiştirilirler. Kendilerine sanat öğretilir, edep öğretilir, nezaket öğretilir. Sarayda yaşarlar ve saray hayatına katkıda bulunurlar. Bunlar 25 yaşına geldikleri zaman kendilerine çırak edilmeyi isteyip istemedikleri sorulur. Çırak edilmek ne demek? Efendim şimdiki usta çırak değil tabii ki. Orada da aynı gelenek var. Çıraklar saraya yeni gelmiş cariyelerdir. Bunlar eğer dışarıdan bir kişiyle evlenip saraydan çıkmak, cariyelikten kurtulmak, azat edilmek isterlerse bunu kabul ederlerdi. Evlendirilirler. Kendilerine bir çeyiz verilir ve bunların sarayla münasebeti devam ederdi. Bunlara saraylı hanım denirdi. Bu saraylı hanımların mühim fonksiyonu vardı. Daha önceki programlarda da söylemiştik. Türk İslam terbiyesi saraydan Beşiktaş'a veya işte Topkapı'daysa Sultanahmet'e, oradan bütün İstanbul'a, İstanbul'dan bütün Osmanlı ülkesine, bütün Osmanlı ülkesinden de bütün dünyaya yayılırdı. İşte bunlarda önemli fonksiyonu da bu kadınlar üstlenmiştir. Sarayla halk arasında hem bir elçi hem de saray görgüsünü, terbiyesini, nezaketini halka aktaran ve halkın halini de saraya nakleden insanlar, bir aracı, mutavassıt vazifesi yapmaktaydılar bu saraylı hanımlar. Arada saraya gelir kalırlar, 2-3 gün eski yoldaşlarıyla görüşürler, sonra tekrar evlerine dönerler. Eğer saraydan çırak edilmek istemezse cariye sarayda kalır. Bir müddet sonra kalfa olur. Bir müddet sonra usta olur ve sarayda nüfuzlu bir görevli olarak bulunur. İşte Hekimoğlu Ali Paşa'nın annesi de saraydan çırak edilmiş bir cariye. Sultan II. Mustafa zamanında. Hekimbaşı Nuh Efendi ile evlendirilmiş. Fakat Sultan II. Mustafa'nın oğlu, efendim özür dilerim, kardeşi Sultan 3. Ahmet Han zamanında saraya alınmış Hekimoğlu Ali Paşa. Annesi de saraylı olduğu için kapıcıbaşı olmuş. Kapıcıbaşılık şimdiki gibi değil, yüksek rütbeli bir görev. Yani bir nevi özel kalem müdürlüğü, yaverlik gibi. Sonra dış hizmete çıkmış, çeşitli devlet memurluklarında bulunmuş. 2 kere de sadrazam olmuş. Son sadrazamlık kısa sürmüş, 50 gün sürmüş. 1758 yılında vefat etmiş. Şimdi Sultan 1. Mahmut Han, 2. Mustafa Han'ın oğlu. Hekimoğlu Ali Paşa da onun sadrazamı. Hekimoğlu Ali Paşa Sultan Mahmut'tan 7 yaş kadar büyük. Şimdi Sultan 1. Mahmut, babasının cariyelerinden olan Hekimoğlu Ali Paşa'nın annesi, üvey annesi sayıldığı için Hekimoğlu Ali Paşa'ya "biraderim, kardeşim" demektedir ve kendisini çok sevmekte, çok itibar göstermektedir. Hatta huzuruna girdikçe adeta ayağa kalkar gibi olurmuş. Hatta bir keresinde huzuruna kabul ettiği zaman "buyurun birader" demiş. Normalde Osmanlı padişahları efendim ulemadan, seyitlerden ve Şeyhülislam'dan başka kimseye pek ayağa kalkmaz. Fakat Hekimoğlu Ali Paşa'ya padişahın çok hürmet ettiğini biliyoruz. Hatta öyle bir rivayet doğmuş ki güya bu cariye saraydan çırak edildiği sıralarda hamileymiş ve padişahın oğlunu efendim Hekimbaşı Nuh Efendi'nin nikahında doğurmuş. Fakat böyle bir şeyin mümkün olması akla gelmemeli. Çünkü eski adet ve hukukumuzda bir kadın, gerek cariye olsun gerek dul kadın olsun, efendim iddet beklemeden, iddet ne demek? Boşanmışsa 3 ay, boşanmamış, kocası ölmüşse 4 ay 10 gün bekler. Eğer hamileyse çocuğunu doğurana kadar bekler, hamile değilse bu müddet kadar bekler, ancak ondan sonra evlenebilir. İşte ondan dolayı böyle bir şeyi zaten düşünmek mümkün değil. Ancak halk padişahın Hekimoğlu Ali Paşa'ya olan bu hürmetini bu şekilde değerlendirmiş. Hekimoğlu Ali Paşa aslında padişahın abisidir, vefat eden eski padişahın oğludur demişler. Thank you. Sevgili dinleyiciler, 400 yıl boyunca koca bir devletin, hatta dünyanın idare edildiği Topkapı Sarayı'nın en enteresan, en esrarengiz kısmı muhakkak ki harem dairesidir. Birbirinden enteresan odalarla, geçitlerle, gizli yollarla birbirine bağlanan bu komplekste şüphesiz ocakların güzelliği ilk bakışta göze çarpar. Saray halkının, gözdelerin, cariyelerin, kadın efendilerin ısındığı, meşhur sultanların karşısına geçip tefekkür ettiği, hayal kurduğu bu şömineler, dikkatli bir gözle incelendiği zaman, kendi aralarında gerek yapılış, gerek malzeme, gerekse devir hususiyetlerine göre çeşitlilik gösterir. Sadece Topkapı Sarayı'nda değil sevgili dinleyiciler. 16. ve 18. asırlar arasında yapılmış Osmanlı saraylarının hemen hepsinde göz ziyafetini temin maksadıyla ocaklara, şöminelere hususi bir ehemmiyet atfedilmiştir. Malum Türk ev mimarisinde ocağın yeri büyük. Zaten ev deyince ocak anlaşılırdı. Ocağına incir ağacı dikti derler ya, oradaki kasıt evdir. Yani ocağın yanması evin hayatiyetini temsil eder. Hem ısınma işini görür, hem de gözümüzü okşar. Bu nadide numunelerin birçoğu bakımsızlık yüzünden yok olup gitti. Halbuki yabancı araştırmacıların hemen hepsinin dikkatini çeken kendi kitaplarına koydukları resimlere bakarsanız Batılılar bu şöminelere, bu ocaklara çok hayran olmuşlar. Biz de ancak son yıllarda takvim kapaklarına, efendim turistik broşürlere, kibrit kutularına koymaya başladılar. Bu kadar bir efendim ilgi göstermeye, hayranlık duyulmaya başlandı bu şöminelere. Halbuki bundan önceki hayatımızın vazgeçilmez bir unsuruydu şömineler, ocaklar. Şömine şimdiki ismi, esas ismi ocaktır. Ocak hem ısınmak hem evin dekorasyonunun mühim bir parçası olmak üzere. Avrupa'da şömineye ilk olarak 12. asırda rastlanır sevgili dinleyiciler. Rönesans'la beraber ocak, salonların mühim bir süs unsuru olmuştur. 16. asırdaki şatolarda, bilhassa İtalya'daki malikanelerde taş şömineler yapılmış. Teknik yönden ocağın tekamülü 17. asırdan sonra olmuş. Arkeoloji kitaplarından ve yazılı metinlerdeki bilgilerden şöminenin aşağı yukarı batıda Pompei şehri kazılarında ilk defa kesik bir elips şeklinde yapılıp kullanıldığını anlıyoruz. Batıda ispatlanmış, yazılıp çizilmiş diğer bir gerçek ise arkeolojik kazılarda Türk ocağının menşeinin Orta Asya'ya kadar uzandığının anlaşılmasıdır. Araştırmalarda plan ve hususiyetlerine göre ocakların Anadolu'ya ilk defa Türklerle geldiğini anlıyoruz. Basit ve hava cereyanlı olarak ayırt edilen ocaklar ilk önceleri 14. ve 15. asır ortalarında oldukça kaba, gösterişsiz, yaşmakları taştan ve alçı ile yapılmış şekildedir. Osmanlılar'da en eski ocaklı bina Bursa'daki Orhan Bey Camii'dir. İkincisi ise Murat Hüdavendigar Camii'dir. Tabii günümüze intikal edenler bunlar. Türklerin Anadolu'ya gelmelerinden sonra ocaklar da bir değişim geçirmiştir. Tipik ocak örneklerine Osmanlı Devleti'nin Bursa devrinden sonra rastlanıyor. Bursa'daki Yeşil Camii'nin Hünkar Mahveli'nin ocakları, efendim İstanbul'daki Çinili Köşk'ün Hünkar Mahveli ocakları hep bu Bursa devrini temsil etmektedirler. Sevgili dinleyiciler, eşine hiçbir yerde rastlanamayacak olan en muhteşem ocak örnekleri Topkapı Sarayı'nın harem dairesindedir. İç mimari telakkisine ve devirlerine göre ilk devir, barok, ampir ve son devir üsluplarıyla şekillenmiş bu ocaklar. İlk devirlerde oldukça hacimli bunlar. Yaşmakları da taştan. 16. asırda ocaklar ısıtma vasıtası olmakla beraber binaların en mühim süsleme köşesi de olmuş. Onun için Fatih devrine kadar basık olan ocakların daha sonraları üst kısımlarının konikleştiğini görüyoruz. Klasik devir ocaklarında davlumbaz ve yaşmak kaplamasında değişik malzeme olarak bronz kullanılmış. En iyi numune Topkapı Sarayı'nda Sultan 3. Murad'ın yatak odasındaki ocaktır. Kapısının üzerindeki kitabesine göre 1578 senesinde yapıldığını anlıyoruz. Bu eser altın yaldızlı bronzdandır. Ateşlik kısmı küfeki taşından yapılmış. 6 metreye varan görünümüyle oldukça tesirli, haşmetli bir eser. 16. asrın ikinci yarısına ait olan bu çiniler ocağı kat kat güzelleştiriyor. Bu ocağın iki yanını kaplayan çiniler gerek teknik gerekse efendim motif zenginliği bakımından fevkalade güzeller. Kim yapmış bunu? Elbette ki Mimar Sinan. Tablasındaki çiniler, davlumbaz, ön taban ve altın yaldızlı bronz yaşmak, yabancı turistlerin dakikalarca incelediği, resimlerini çektiği harikulade bir eserdir. Evet, günümüzde yakacak problemi kış aylarında birçok ailenin başlıca derdi. Eskiden asırlarca önce bu mesele nasıl halledilir? Koca koca saraylar, koca koca daireler, koca koca konaklar nasıl ısıtılır? Pek çok kimse bunu merak eder. harem dairesinde ilk devir ocaklarından itibaren gördüğümüz kara ağalar koğuşundaki örneklerin, kadın efendiler dairesinin, şehzadeler mektebinin ocakları yapılış bakımından ve işleyiş bakımından gerçekten çok mühim ve bu ocakların tekamülü bakımından bize örnekler teşkil ediyor. Vaka Anadolu'da ocakta da ocaklar kullanılıyor ama işte bu Topkapı Sarayı ocakları gerçekten numuneyi imtisal. Bu işin, bu vadideki en güzel örnekler. Tabii her devirde değişik nüanslar gösteriyor bu ocaklar. Mesela Revan ve Bağdat köşklerindeki örnekleri bronz kaplamalı. Arz odası ocağıyla Sultan 3. Ahmet'in yemek odası ocağı sarayın en şirin şömineleri, ocakları. Bilhassa Sultan 3. Ahmet'in Lale Devri Padişahı'nın yemek odası ocağı altın yaldızlı manzarasıyla, mukarnaslı nişleriyle dikkati çekiyor. Arz odası 1856 yılında yanmıştı. Onun için sadece taht ve bronz ocak kurtarılmış. Doğrusu barok üslubunda yapılmış böylesine güzel bir ocak kaybolup gitseydi çok yazık olurdu. Ancak bu yangından kurtulmuş Allah'tan ki. Harem dairesinin pek çok yerinde Mimar Sinan'ın emeği var. Sultan 3. Murat devrinde yapıldı. Burada Türk çinilerinin yanı sıra İtalyan ve Viyana çinileriyle de dekore edilen muhteşem ocaklar var ve her devirde görenleri tesir altına alıyor. Harem dairesindeki şömineler yanında gizli geçitler de nazarı dikkatini çeker. Bilhassa birkaç ocağın gizli bir kaçış yolu olarak yapıldığını bilmek lazım. Bu bir gerçektir. Haremde cariyeler havuzunun yanından çıkan bir merdivenle mesela veliaht dairesinin yanına varılıyor. Orada havuzun tam karşısında bir oyuk var. Buradan içeriye doğru basamak basamak yüründüğünde önce zifiri bir karanlık ve rutubet karşılıyor insanı. İşte burası haremin muammalarla dolu gizli yollarından birisi. Bugün turistlerin, gezenlerin göremediği, rehberlerin bile bilmediği yığınla gizli yollardan şüphesiz en alaka çekici olanı haremin son kısmında Sultan 1. Abdülhamid'in gizli merdivenleri. Bu gizli merdivenden üst kattaki gözdeler dairesine çıkılıyor. Bu salona girince kademeli süslemeleriyle ocak, Türk rokoko üslubunun belki de en güzel numunesi sizi karşılıyor bu şekilde. Ateşlik kısmı Avrupa çinileriyle kaplanmış. Yaşmak ve külah kısmı bu şöminede artık ortadan kalkmış.
Ne sensiz heyecan vermiyor teselli, ne ümit ne de can. Sararken gönlü iştiyak an be an, değer mi bu hasret, bu firkat, bu hicran? Değer mi bu hasret, bu firkat, bu
sevgili dinleyiciler, Topkapı Sarayı ocaklarından, şömilelerinden bahsetmeyi sürdürüyoruz. Şimdi eski bir şimdi görünen Topkapı Sarayı var. Bir de eski notlardan, Topkapı Sarayı tamir defterlerinden ve bu ocakların ve saraydaki bütün şöminelerin tamirden önceki fotoğraflarından anlaşılıyor ki tamirden önce de çok haşmetli ocak numuneleri var. Haremin Valide Taşlı'nın hemen yanındaki ocaklı sofa ocağı Sultan 4. Mehmet'in yaptırdığı belki de saraydaki altın yaldızlı ocakların en güzel numunelerinden birisi. Abidevi bir eser bu ocak. Burada yanan ateş daha sonra mangallara konuluyor, bütün odalara dağıtılıyor. Ajurlu madalyonları, rozetleri bu ocağın daha zengin görünmesini sağlıyor ve Bağdat kasrındaki şömineyle ocağa benziyor bu. Harem dairesinin Gülhane Parkı'na bakan yönünün en güzel yeri Sultan 3. Osman Köşkü. Burada da çok şirin bir ocak var. Sanki duvara asılmış bir tablo gibi. Buradan daracık bir geçitle Sultan 3. Selim dairesine geçiliyor. Sultan 3. Selim'in şehit edildiği o hazin hadisenin yaşandığı daireye ve de Sultan Abdülaziz'in tahttan indirildikten sonra bir müddet hapsedildiği daireye. Buradaki şömine de gerçekten şahane bir numunedir. Evet, Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nin ocakları gerek Bursa devrinden önceki ilk örnekler, gerekse klasik devre mal ettiğimiz ocaklar ve bütün bunlara ilaveten son devir ocaklarıyla efendim bu barok üslubunda yapılmış şöminelerin hepsi Türk ocak mimarisinin kıymetli numunelerini teşkil etmektedir. Evet, ocak deyince sadece saraylarda ocak vardır zannetmeyelim. Daha önce de söyledik. Vaktiyle bu ısıtmaların, efendim klimaların, kalorifer peteklerinin olmadığı zamanlarda, hatta sobaların, kuzinelerin olmadığı zamanlarda ocak yakılırdı. Ve ocak yakılarak ısıdanlara biz yetiştik sevgili dinleyiciler. Mesela babaannem defalarca duymuşumdur. Soba çıktığı zaman bu sobayı keşfeden kimse eğer Müslümansa Mevla Cennet Âlâ'da yer versin, gavursa iman nasip etsin diye dua ettiğini çok duydum. Daha sonra kuzine çıkınca aynı sevinci onda göstermişler. Peki sobadan önce neyle ısınırlardı? Sobadan önce sevgili dinleyiciler, Anadolu'nun her yerinde ocaklar vardı. Bu ocaklar her odanın köşesinde üzeri nişleri konik veya yuvarlak, efendim bacaya bağlı bir yerler. Şimdi burada odun yanıyor. Kömür tabii bu kadar yaygın değil. Ve aynı zamanda üzerinde saca yağı var. Saca yağının üzerinde yemek pişiyor. Su kaynıyor. Efendim bu odunların közleri öne doğru alınınca bunun içine patates gömülür. Kumpir çocukların başlıca gıdasıdır. Efendim bu ocaklar iyi de eski kocaman odaları fazla ısıtmıyor. Babaannem derdi ki sobanın dibine otururduk. Önümüz kavurga kavururdu. Arkamız harman savururdu. Yani çok randımanlı bir ısınma değil. İşte onun için eskiler evlerde kalın giyinmeyi adet edinmişler. Padişahların, saray halkının, eski adamların samur kürk giymelerini anlamak mümkün. Hatta tarihçi Ahmet Refik Altınay, Sultan 1. İbrahim devrini samur devri olarak adlandırır. Ve de bu yönüyle kötüler. Millet de zanneder ki Padişah ve o zamanki halkta bir samur iptilası başlamış. Herkes zevk için samur giymeye başlamış. Ve hey mübarek, o zaman çok şiddetli kışlar oluyordu. Hele Sultan İbrahim zamanındaki kış tarihi bir kış idi. O zamanlarda saray olsun, konak olsun, mütevazi bir köylünün evi olsun fark etmez. Isınmak bir problem idi. Kürk giymek mecburi idi. İster dışına ister içine. Çoğu yaşlı başlı adamlar cübbesinin hırkasının içine kürkü koyarlar. O şekilde giyinir ve ısınırlardı. Bir de tabii o zamanki insanlar mukavemetli insanlardı. Çok sıcağa ve çok soğuğa karşı mukavemet ederlerdi. Şimdi belki çok insan soğuğa dayanamaz ama eskiler buna dayanırlardı. Efendim bu ocaklar yanar. Bu ocaklarda dediğim gibi yemekler pişer, sular kaynatılır ve ısınılır. Akşam yatılacağı zaman, tabii herkesin odasında da ocak var. Zenginler yatmadan önce kendi odalarındaki ocakları da yaktırırlar. Böylece her oda ısınır, herkes odasında rahatça, sıcakça yatar. Eğer insanların her odadaki ocağı yakmaya imkanları yok ise ne yapılır? İşte o takdirde herkesin oturduğu yerdeki, oturma odasındaki ocaktan mangallara közler alınır. Bu çeşit çeşit mangallar herkesin yatak odasına konulur. Ve odanın havasını şöyle bir kırar. Eğer bu da yapılmazsa o odada yatmak mümkün olmaz. Hele hele çarşaflar, yorganlar ıslak gibidir. Onun için muhakkak bu mangal adeti her evde tatbik edilir. Herkes yatmadan evvel. Mangal bırakılır. Odun olduğu için zehirlemez zaten. Sabaha kadar kendisi geçer, hafifçe odayı kırar. Zaten kalın kalın yorganların altında herkes yattığı için fazla da üşümez. Yataktan kalkar kalkmaz da öyle gecelik kıyafetiyle piyasaya çıkmaz. Üzerine efendim içi kürk astarlı, kalın efendim yün hırkalar, yelekler giyilir. Eskiler sobalı evlerde, ocaklı evlerde yaşamaya alıştıkları için nasıl nerede giyileceğini iyi bilirlerdi. Mesela soba yanan, ocak yanan odadan, yani sıcak yerden çıkarken soğuk yere muhakkak hava cereyanı değişeceği için sırtlarına bir yelek veya hırka giyerlerdi ve ayaklarına terlik giyerlerdi. Bu adeti muhakkak yaparlardı. Şimdi kaloriferli evlere alışanlarda bu şey kalmadı, bu hassasiyet kalmadı ama eskiler buna çok dikkat ederlerdi. Misafirlere tahsis edilen yatak odalarında da bu ocaklardan vardı ve enteresandır, bu ocakların yanında duvara gömülü böyle mekanlar vardı. Orada birkaç güğüm su hazır bulundurulurdu. Misafire gece banyo yapmak icap ettiği zaman hiç ev halkını rahatsız etmeden ocakta hazır efendim ateş veya ateş yoksa bile yaz ise baharsa çatılı odunlar ateşi yakar, efendim oradaki sulardan ısıtır. Her odada banyo olurdu eskiden. Cam önünde, pencere önünde makat, sedir, sedirin bir kısmı kaldırılır. Orada betonlanmış ve dışarıya doğru suyu verilmiş, künklerle suyu verilmiş bir mekan olurdu. Buna çağ denirdi veya gusülhane veya teşt adı verilirdi. Burada misafir rahatça yıkanabilirdi. Misafir olmasın, evin mensupları da öyleydi. Eski evlerde bir aile değil birkaç aile kalırdı. Babalar, halalar, amcalar, gelinler, damatlar. Herkesin ayrı bir odası olurdu. Odalar daire gibiydi. Muhakkak ocağı olurdu ve banyosu olurdu. Evlerin müşterek banyosu da vardı ama o haftada bir kere yakılırdı külhanlı. Onun dışında insanlar yıkanmak istedikleri zaman icap ettiğinde bu gusülhanelerde yıkanırlardı. Bazı evlerdeki gusülhaneler duvara oyuk, efendim yatakların konulduğu yüklüğün içindeydi. Duvarları çinko kaplı veya çini kaplı, rutubet almasın diye bir kişinin rahatça yıkanabileceği şekilde yapılmıştı. Yıkandıktan sonra tekrar yataklar oraya yığılır. Tabii yatakların altına da ıslaktan etkilenmesin diye tahta, efendim iskemleler konulur, iki taraflı yükselti konulur. Bu imkan vardı. Demek ki ocak herkesin evinde, herkesin odasında vazgeçilmez bir ısınma aletiydi. Neden sonra efendim bu ocaklar dedim ya çok fazla ısıtmazdı. Bunun yerine soba çıktı. Soba tabii bu asrın başında geldi Türkiye'ye ama Anadolu'da yayılması 50'li yıllarda oldu. 50'li yıllardan sonra Anadolu'ya yayıldı. Anadolu halkı sobayla o tarihten sonra taşındı. Nitekim elektrik gibi. Elektrik de 50'li yıllarda Anadolu kasabalarına geldi. 12'ye kadar yanardı gece belli saatler arasında. Elektrikli alet sayısı da son derece azdı. Köylerin elektrikle tanışması 90'lardan sonra olmuştur. İşte bu sobalar da keşfedildiği zaman büyük bir rahatlık meydana getirdi. Her şey yanıyor içinde. Sabit yeri var. Kurulması kolay, kaldırılması kolay. En mühimi de sıcaklığı sabit tutuyor ve bütün o odaya yayıyor. Ondan dolayı soba o zamanların en mühim keşfi, belki asrın keşfi olarak karşılandı. Şimdi kıymet verilmeyen sobalar. Hem de şimdiki gibi böyle döküm möküm sobalar yok. Teneke son derece basit sobalar. Delindiği zaman lehimlenerek yamanan sobalar. Sonra kuzine çıkınca, o da bize Ruslardan geldi. Efendim, Ruslardan geldi. Demir demek. İçine yemek de pişiyor. Çok fonksiyonel. Mutfaklara hemen birer kuzine kuruldu. Bugünkü fırınların yerine. Ve kuzine de sobanın pabucunu dama attı. Sonra kalorifer çıktı. Sobanın pabucunu dama attı. Ama şimdi hala bazı muhafazakar insanlar efendim sobadan vazgeçemiyorlar. Tabii soba aynı zamanda fakirlerin de rahatça ısındıkları bir alet. Sultanahmet'in hatıralarında okumuştum da Yıldız Sarayı'na kalorifer teşkilatı kurulmasını istemiyor. Sobanın çok daha sıhhatli, çok daha hoş ısınma vasıtası olduğunu söylüyor Sultan Abdülhamit. Gerçekten o sobalar, çıtır çıtır yanan sobalar, üzerinde su güğümünün inceden inceye ıslık gibi bir ses çıkardığı, kestanelerin patlatıldığı, efendim mısır patlatıldığı sobalar. Onlar da evimizden yavaş yavaş çıktı gitti. Tıpkı ocaklar gibi. Bugün Anadolu'da eski evlerde tek tük bu ocaklara rastlıyoruz. Fakat artık işlerinde ateş yanmıyor. Biraz evine dekorasyona meraklı olanlar içine bir çiçek veya bir vazo koyarak bu ocağı değerlendirmiş. Onun dışında bu gibi şeylere kıymet vermeyenler bu ocakları yıkıp orayı odaya katmışlar. Onun için artık bir gün gelecek ki belki eskilerin neyle ısındığını hatırlayan da bilen de kalmayacak.
Günler geri, üzülsen de artık geri bitmez giden günler yeri, bitsin her şey, bütün aşkım, bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Biliyorum ayrılacak bu son mektup ikimizi, bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. Biliyorum ayrılacak bu son mektup ikimizi, bu son mektup koparacak yıllar süren sevgimizi. Bitsin her şey, bütün aşkım, bunu senden diliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum, saadetler diliyorum, saadetler diliyorum.
Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.